Ayrım 6. İyi Kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 63. Hayalet geminin son yolculuğu. Şimdi görür onlar benim kim olduğumu demişti kendi kendine. Yeni kalınlaşan erkek sisiyle o kocaman transatlantiyi yıllar sonra ilk gördüğünde tıpkı terk edilmiş büyük bir saray gibi bir gece ışıksız ve sessizce köyün önünden geçip gittiğinden beri köyün tümünden daha uzun, kilisesinin kulesinden çok daha yüksek, karanlıklar içinde, körfezin öbür yanında, sömürgecilik zamanı, korsanlara karşı tahkim edilmiş, kente doğru yoluna devam etmişti. Zenci köle ticareti yapılan eski limanıyla ve hüzünlü ışıkları, her 15 saniyede bir, fosforlu gibi parlayan evleri ve volkanik çöl sokaklarıyla, köyü bir ay görünümüne çeviren döner feneriyle. Gerçi o zamanlar o, sesi henüz kalınlaşmamış bir çocuktu. Ama rüzgarın gece müziğini dinlemek için çok geç saatlere kadar deniz kıyısında oturmasına annesinden izni vardı. Ve bugün görürmüş gibi anımsıyordu fenerin ışığı yandan vurduğunda transatlantiğin gözden kaybolduğunu. Işık gelip geçtikten sonra yeniden göründüğünü ve böylece aralıklarla bir görünüp bir kaybolarak körfezin girişine doğru ilerleyen bir gemi olduğunu. Limanın ağzındaki şamandıraları bir uyur gezer gibi el yordamıyla arayarak ama sonunda pusula iğnesinde bir terslik çıkmış olmalı ki kayalıklara doğru yön değiştirip çarparak parçalandığını ve sığ kayalıklarla böylesine büyük bir çarpışmanın kentin en arka sokaklarında başlayıp dünyanın öbür ucunda biten tarih öncesi ormanda en derin uykularına dalmış olan ejderhaları korkudan donduracak bir metal gümbürtüsü ve mekanik patlama yaratacak güçte olmasına karşın en ufak bir gürültü bile çıkarmadan battığını. Öyle ki o kendisi bile bunun bir düş olduğunu sanmıştı. Özellikle de ertesi gün körfezin ışıl ışıl akvaryumunu, limanın tepelerinde zenci kulübelerinin karmakarışık renklerini, kursakları elmaslarla dolu masum papağanları yükleyen Guyanalı kaçakçı uskunaları gördüğünde, yıldızları sayarken uyuyakalıp o kocaman gemiyi düşümde görmüş olmalıyım diye düşünmüştü. Öyle ya, ve buna öylesine inanmıştı ki, ne başka birine anlatmış, ne de bu görüntüyü bir daha aklına getirmişti. Ta ki bir sonraki Mart ayının o aynı gecesi, denizde yunusların izini arayıp dururken bulduğu şey, o hayalet transatlantik olana kadar, ışıksız, aralıklarla bir görünüp bir yok olarak, ilk seferindeki aynı yanlış yöne doğru seyrederken, ama bu kez uyanık olduğundan öylesine emindi ki, onu annesine anlatmaya koştu. O da, 3 hafta boyunca, oğlunun hayalperestliğinden dem vurup, kötü insanlar gibi, gündüzleri uyuyup, geceleri sürterek bunca zamandır hayatı tersine yaşamaktan beynin sulanmıştır diye söylendi durdu. Ve o günlerde 11 yıllık dul yaşamında salıncaklı iskemlesinin yayları eskimiş olduğundan ölmüş kocasını düşünürken üstüne oturacağı rahat bir şey aramak üzere kente gitmesi gerektiğinden fırsattan yararlanıp sandalcıya sığ kayalıklardan geçmesini söyledi. Böylelikle oğlunun denizin vitrininde gördüğü şeyin aslında ne olduğunu, güzel renkli süngerlerle sarmaş dolaş olmuş yosunları, denizin içindeki ılık su kaynaklarına dalıp çıkan pembe mercanlarla mavi lüferleri, hatta sömürgelerdeki herhangi bir deniz kazasının kurbanlarının oradan oraya sürüklenen saçlarını görebilsin diye. Ama ne batık transatlantikten bir iz vardı, ne de başka bir şey. Yine de dediğinde öylesine direnmişti ki, annesi gelecek Mart ayındaki gece bekleyişinde ona arkadaşlık edeceğine söz verdi. Bundan emin olmalıydı. Ama aslında bilmiyordu ki, artık geleceğinde var olacağı kesin olan tek şey, Türklerin bir açık arttırmasından satın aldığı, Fransız Drake zamanından kalma bir koltuktu. Hemen aynı gece oturmuştu ona dinlenmek için. Bu kadife kılıflar ve kraliçelerin katafalkına yaraşır brokarlar üzerinde, seni düşünmek ne iyi oluyor bir bilsen diye içini çekerek, ama ölmüş kocasını andıkça yüreğindeki kan büsbütün kaynayıp koyuluyor, sanki oturmuyormuş da koşuyormuş gibi, ağzı, burnu toz toprak içinde, derden sırılsıklı olup ürpertiler geçiriyordu. Ta ki oğlu sabaha karşı dönüp onu koltukta ölü olarak bulana kadar. Vücudu henüz sıcak ama tıpkı yılan sokaklarda olduğu gibi, yarı çürümüş bir halde. Tıpkı sonradan 4 hanımın daha başına geldiği gibi ve sonunda bu katil koltuğu hiç kimseye kötülüğü dokunamayacak kadar uzak bir yerden fırlatıp denize atana kadar. Çünkü yüzyıllar boyunca o kadar çok kullanılmıştı ki artık insanı rahat ettirme yeteneğini de kaybetmişti. Böylece o da öksüzlüğün sefil yaşamına alışmak zorunda kalmıştı. Uğursuz tahtı satın alıp köye götüren Dul'un oğlu diye herkes tarafından parmakla gösterilip halkın hayırseverliğinden çok sandallardan aşırdığı balıklarla karnını doyurarak ve bu arada sesi giderek kalınlaşıp böğürtüye dönüşürken eski hayallerini de artık aklına getirmezken ta ki Mart ayında bir gece nasılsa denize doğru bakarken çok geçmeden bir de ne görsün? Aman ya Rabbi, işte orada amyantan o dev balina, o korkunç canavar. Gelin görün, koşun bakın diye deli gibi bağırırken köpek havlamalarına ve kadınların vaveylasına benzer seslerle ortalığı öyle bir ayağa kaldırmıştı ki köyün en yaşlıları bile William Dampier geri döndü sanıp büyük babalarının korkularını anımsayarak yatakların altına saklanmışlardı. Ama sokağa fırlayanlar tam o sırada yeniden pusulayı şaşırıp her yıl felakete uğrayarak parçalanmakta olan o inanılmaz taşı tabakma zahmetine girişmek yerine çocuğu pataklayıp yüzünü gözünü öyle bir şişirmişlerdi ki. İşte o zaman da kendi kendine öfkeden ağzı köpürerek "Şimdi görür onlar benim kim olduğumu" demişti. Ama bu kararını kimseyle paylaşmamaya özen göstererek bütün bir yılı "Şimdi görür onlar benim kim olduğumu" diye bir saplantıyla geçirmişti. Bir yandan da bu şimdi yapacağını yapmak için bir kez daha görüntülerin arifesi gelsin diye bekleyerek ve işte sonunda bir sandal çalıp körfezi geçerek bütün akşamı zenci köle ticareti yapılan limanın tehlikeli sularında Karayip'in bütün o insan mozaiği arasında büyük ağanın gelmesini beklemekle geçirmişti. Ama kendi serüvenine öylesine dalmıştı ki her zamanki gibi durup oyalanmamıştı Hindu dükkanlarının önünde. Yekpare fil dişinden yontulmuş Çinli heykellerine bakmak için ne bisikletleri üzerindeki Hollandalı zencilerle şakalaşmış, ne de başka bir zamanlarda olduğu gibi kömür ateşinde kızarmış Brezilyalı kadın eti yenilen gizli bir lokanta dedikodusu yüzünden tutuklanıp dünyayı yerinden oynatan kobra dericisi satıcısı Malaylarlardan korkuya kapılmıştı. Çünkü yıldızların tüm ağırlığıyla karanlık çöküp ormandan gardanyaların ve çürümüş salamandraların kokusu yayılırken o hiçbir şeyin farkında değildi. Ve artık çalıntı sandalın içinde sahil muhafazayı telaşa vermemek için ışığını söndürmüş. Körfezin girişine doğru durmadan kürek çekiyordu. Fenerin yeşil ışığının her 15 saniyede bir yüzünü yalamasıyla hayali bir görünüm alıp sonra karanlıkta yeniden insanlaşarak limanın ağzını belirleyen şamandıralara yaklaşmakta olduğunu da biliyordu. Sadece onların göz alıcı ışıltısını giderek daha yoğun görüyor olmasından değil, aynı zamanda suyun solumasının giderek hüzünlü bir hal almasından ve bu yüzden de öylesine dalgın kürek çekiyordu ki ne az sonra duyduğu sanki korkunç bir köpek balığı solumasının nereden geldiğini anlayabilmişti ne de sanki yıldızlar birdenbire sönüvermiş gibi gecenin neden koyulaştığını. Bir de bakmıştı ki transatlantik bütün o akıl almaz büyüklüğüyle oradaydı yine. Aman ya Rabbi, dünyada herhangi bir büyük şeyden daha büyük, karada ya da denizde, herhangi bir karanlık şeyden daha karanlık, 300 bin ton ağırlığında bir köpek balığı kokusuyla sandalın o kadar yakınından geçiyordu ki, çelik bombardımandaki ek yerlerini görebiliyordu. Sayısız lombozlarında tek bir ışık görünmeksizin, makinelerinden çıkmadan, tek bir Allah'ın kulu bile görünmeden, kendi çevresindeki sessizliği, kendi üzerindeki bomboş gökyüzünü, kendi ölü havasını, durmuş zamanını, içinde bütün bir boğulmuş hayvanlar aleminin yüzdüğü gezgin denizini taşıyarak ve bütün bunlar fenerin ışığının dönüvermesiyle birdenbire yok olmuş, bir an için yine o Mart gecesinin saydam karayipi, pelikanların her gün soludukları havasıyla geri gelmişti. O kadar ki şamandıraların arasında tek başına kalmış, ne yapacağını bilemez bir halde, şaşkınlık içinde, acaba gerçekten gözüm açık düş mü gördüm diye merak etmişti. Sadece bu kez değil, daha öncekilerde de, Ama bunu kendi kendine henüz sormuşken, anlaşılmaz bir esinti şamandıralarının hepsini en baştakinden en sonuncusuna kadar söndürmüştü. Böylece fenerin ışığı bir daha geçtiğinde transatlantik yeniden görünmüştü. Ama artık pusulayı şaşırmış durumdaydı. Okyanusun neresinde olduğunu bile bilemeden, görünmez kanalı el yordamıyla arayarak ama aslında sığ kayalıklara doğru sürüklenerek, ta ki o kendisi, şamandıralardaki bu aksiliğin büyünün şifresi olduğunu zorlukla akıl edip sandalın ışığını yakıncaya kadar, limanın nöbetçi kulelerinde hiç kimsenin telaşa kapılmasını gerektirmeyecek minnacık kırmızı bir ışıktı bu. Ama kaptanın gözünde doğudan yükselen bir güneş etkisi yapmış olmalı ki, onun sayesinde transatlantik ufkunu düzeltmiş, onun hayata döndürecek mutlu bir manevrayla kanalın geniş ağzından içeri girmişti. Bunun üzerine bütün ışıkları aynı anda yanmış, kazanları yeniden soluk almaya başlamış, üzerindeki gökyüzünde yıldızlar ışıldamış, hayvan leşleri denizin dibini boylamıştı. Mutfaklardan bir tabak çanak gürültüsüyle defneli salça kokusu yükseliyor, ay ışığıyla yıkanan güvertelerinden orkestra sesleri, kameralarının karanlığından açık deniz aşıklarının kalp atışları duyuluyordu. Ama o, hala onca zamandır taşıdığı öfkenin etkisinde, böyle bir mucize karşısında ne heyecana kapılmıştı ne de korkuya. Sadece her zamankinden daha kararlı bir şekilde söylenip duruyordu. Şimdi görür onlar benim kim olduğumu diye. Allah kahretsin, şimdi görürler ve o dev makine kendisini ezip geçmesin diye bir kenara çekileceğini, onun önü sıra kürek çekmeye başlamıştı. Şimdi anlayacaklar benim kim olduğumu diyerek ışığıyla gemiye yol göstermeyi sürdürdü. Sonunda onun kendisini uysallıkla izlediğinden öylesine emin olmuştu ki, rıhtıma doğru olan yönünü yeniden çevirmeye zorlayarak, onu görünmez kanaldan dışarı çıkarıp, sanki koyun güder gibi dosdoğru uykudaki köyün ışıklarına doğru götürdü. Fenerden süzülen ve artık 15 saniyede bir onu görünmez kılan değil, bembeyaz ortaya çıkaran ışın demetlerinden etkilenmez gerçek bir gemi olmuştu. Ve işte belirmeye başlamıştı kilisenin haçları, evlerin sefaleti. Aldatıcı bir hayal gibi. Transatlantik ise hala onun peşinden gidiyor, içinde taşıdığı her şeyle birlikte onu izliyordu. Kalbinin bulunduğu tarafın üstüne yatmış uyuyan kaptanıyla, ambarların soğuğu içindeki güreş boğalarıyla, hastanesindeki yalnız hastasıyla, depolarında unutulmuş suyuyla ve onu köye götürme sevdasındaki kılavuz, dimdik kayalıkları rıhtımla karıştırmış olacak ki, o anda sirenlerin kulakları sağır edici sesi, birinci kez duyulduğunda, başından aşağı inen buharla sırılsıklam kesilmiş, siren bir kez daha çalınca, sandalın alabora olmasına ramak kalmıştı, bir kez daha. Ama artık çok geçti. Çünkü işte oradaydı kıyıdaki deniz kabukları, sokakların taşları, inanmayanların kapıları, köyün her yanı dehşet içindeki transatlantiğin ışıklarıyla aydınlanmıştı. Oysa bu afetin çekip gitmesine yol vermek için kenara çekilmeye ancak vakit bulabilmişti. Bütün bu kargaşanın arasında haykırarak, "Alın işte pezevenkler!" diye o korkunç çelik yığınını karayı yarıp Pruva'dan Pupa'ya kadar birbiri ardına kırılan 90.500 tane şampanya kadehinin şangırtısının net bir şekilde duyulmasından tam bir saniye önce ve işte o zaman ortalık aydınlanmış, artık Mart ayında bir şafak vakti değil, bir çarşamba günü, pırıl pırıl bir öğle vakti olmuştu. Ve o, kendisine inanmamış olanların, kilisenin önünde karaya oturmuş, bu dünyanın da, ötekinin de, en büyük transatlantiğine, ağızları açık bakmalarının zevkine varabilmişti. Oradaki, her şeyden daha beyaz, kilise kulesinden 20 kez daha yüksek, köyden 97 kat daha uzun, adı Halal Silak diye demir harflerle yazılı, yanlarından hala ölüm denizlerinin eski suları usul usul dışarı akmakta olan o transatlantiye baka kalmalarının zevkine. 1968. 6. ayrımın sonu. Sayfa 69.